Bilim Üretenlerin Öyküleri.
Bilim Üretenlerin Öykülerinde bu haftaki konuğumuz ODTÜ Bilgisayar Eğitimi ve Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Kürşat Çağaltay ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Grubu.
Bilim Üretenlerin Öyküleri.
İlginç bir özgeçmişe sahip Doçent Doktor Çağaltay. Kendisinden dinleyelim.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitime 1984 tabii de ondan öncesi hazırlık okulu da var. Matematik bölümünde 84-88 yıllarında bulundum. Bölümü bitirdikten sonra ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda çalışmaya başladım. Aynı zamanda bilgisayar mühendisliği bölümünde master yaptım. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda yaklaşık 88'den 97'nin başına kadar bulundum. O esnada kullanıcı servis grubu, bilgisayar ağları grubu yöneticiliği yaptım. Ayrılmadan önceki birkaç senede de bilgi işlem daire başkan yardımcılığı görevinde bulundum. O esnada gerçekleştirdiğimiz en büyük proje Türkiye İnternet Projesi'ydi. Türkiye İnternet Projesi'nin teknik grubunun yöneticiliğini yapıyordum. Bizim Network Operation Center dediğimiz ağ işletim merkezi projesi. Bu internet projesinin başından 97 başına kadar bilfiil içindeydim. 97'de doktora için yurt dışına, Amerika'ya gittim. Gidiş de biraz ilginçtir. 97'ye kadar özellikle teknik ağırlıklı bir çalışmam olmuştu. Teknolojiyle, cihazlarla uğraşma. Sonra bir değişim oldu. Daha böyle sosyoteknik alana dönme isteğim oldu. Çünkü teknoloji tek başına her şeye çözüm değil. Buradaki insan boyutunu da dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla o ağırlıklı bir doktora programına gittim. Orada başka bir bölümünde farkına vardım. Bu bilişsel bilimler, cognitive science dediğimiz bilimler. Bir doktora yaparken bir öbür cognitive science'ı da bilişsel bilimlere de bir giriş yapıp bir ikinci doktora da onu yaptım. Dolayısıyla öğretim teknolojileri alanında ve bilişsel bilimler alanında iki doktora yapıp 2002 yılında da Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Ne denir? İnternet projesinden kendimi emekli etmiş gibi durumdayım. Zaten herkes artık internetçi olduğu için daha bilinmeyen alanlarda çalışmak daha fazla zevk veriyor şu anda.
Kürşat Çağaltay'a bir sonraki sorum insan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik çalışmalarının anlamı hakkındaydı.
İnsan bilgisayar etkileşimini biraz daha geriye alalım. Mesela insan teknoloji ilişkisi bağlamına getirelim. Şimdi evimize bir buzdolabı aldığımızı düşünelim. Bir buzdolabı okuryazarlığı ya da buzdolabını kullanmak için bir eğitim almayız. Götürüp kurduğumuz anda onu kullanmaya başlarız. Teknolojiye baktığımız zaman belli bir aşamadan geçtiğini, yani önce tasarımcıların bunu yarattığını ama tasarımcıların sıradan insanları kendi kafalarındaki modele uydurmaya çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmıyor çünkü tasarımcı özel bir insan, belli bir birikim var ama sıradan insanın farklılıkları çok fazla. Okur yazar olabilir ya da doktoralı birisi olabilir, ordinarcısı olabilir. Bir takım teknolojilerin ki bilgisayar bunlardan bir tanesi insana yönelik, herkese yönelik olması gerekiyor. Bunu mesela araba tasarımında görebiliyoruz. Geçmişten bugüne geldiğimizde artık arabalar diyorlar ki işte insan merkezli yapıldı. Yeni bir model vardı diyorlar. Bu araç içten dışarıya doğru tasarlandı işte. Önce kullanıcı onun etrafıyla bu araç kullanım alanıyla etkileşim nedir? Bunu dikkate alarak tasarladı diyorlar. Aynı olay bilgisayar için de geçerli. Şimdi geçmişte biz elit bir tabakaydık. Doktoralılar işte üniversitedeki böyle fil dişi kulede oturanlar bilgisayara ulaşırlardı. Diğer insanlar için bu bilim kurgu filmlerindeki bir gördükleri bir şeydi. Bilgisayar acayip bir şey, her şeye soruna cevap verir. Öyle değil aslında. Bilgisayar aptal bir makine. Şu anki bilgisayar teknolojisi en azından ne yaptığınızı ne ettiğinizi çok fazla bilemiyor. Dolayısıyla bizim burada sıradan insanların bu teknolojiyi kullanması na yönelik tasarım boyutunda yapabileceklerimiz var. Yani eğer öyle tasarlarsak bu sistemleri ki okur yazar olmayan birisi dahi ekranda gördüğü bir takım ipuçlarından, resimlerden, ikonlardan bu sistemi rahatlıkla kullanabilirse bu bizim için başarı olur. Aksi takdirde çok mükemmel, çok başarılı sistemler yapılabilir arka planda teknik olarak ama kimse kullanamaz. Buna yine sıradan günlük hayattan bir örnek vereyim. Meşrutiyet Caddesi'nde bir üst geçit vardır. Şimdi o üst geçit, evet üst geçit olarak oradadır ama bu üst geçitin kullanılabilirliği ciddi şekilde problemlidir. Çünkü çok diktir. Melih Gökçek oradan çıkabilir belki ama bir yaşlı bir kişinin oradan çıkması mümkün değildir. Hele kış olduğunda orası bir buz pisti haline döner. Çünkü merdivenlerin genişlikleri buna göre yapılmamıştır. Dolayısıyla bakarsanız Meşrutiyet Caddesi'ndeki o alt geçitte üstünden kimse geçmez. Hayatını tehlikeye atarak altından geçer. Çünkü orada bir tasarım hatası vardır. Bir kullanılabilirlik problemi vardır. Bilişim tarafına geldiğimizde, şimdi insan bilgisayar etkileşimini dikkate almazsak ne olur? Varsayalım ki nüfus vatandaşlık işleri dairesinin web sitesinde bir tasarım problemi var. Bu olduğu anlamına gelmiyor. Bir örnek olarak veriyorum. Oradaki arkadaşlar alınmasınlar. Bu siteyi kullanan her kişi 10 saniye vakit kaybetse bu ne demektir? 70 milyon kişinin ya da 70 küsur milyon kişinin orada kaydı var. Her birisi için bir sorgulama, senede bir sorgulama yapılsa 70 çarpı 10 saniye vakit kaybı anlamına geliyor ki biz o sistemi birden fazla insanlar kullanıyorlar. Sene içinde defalarca kullanabiliyorlar gibi. Dolayısıyla bir bunun mali boyutu var. Kullanılabilirlik ülkede iş gücü kaybına sebep oluyor. Bir sürü e-devlet siteleri var. Mesela oralarda eğer yine kullanılabilirlik göz önüne alınmazsa sorun yaratıyor. Artık eğitim sisteminin içine dahil oluyor bilişim sistemleri. Orada problemler çıkarsa yaptığınız eğitim yazılımı düzgün çalışmayacak. Daha kritik görevlerde çalışan bilişim sistemleri var. Mesela hava kontrol sistemleri. Şimdi oradaki hava kontrolörün önüne koyduğunuz bilgisayar sistemi eğer onu düzgün şekilde yönlendirmiyorsa, yanlış karar vermesine sebep oluyorsa daha da katastrofik sonuçlar ortaya çıkabilir.
Grubun projelerinden kısaca bahsedelim.
Şimdi tabii bizim elimizde insan bilgisayar etkileşimi konusunda kullanmak üzere değişik metotlar var. İlla bu kadar yüksek teknoloji bir şey kullanmaya gerek olmayabilir. Bazı alanlarda, bazı yaptığımız testlerde sadece kağıt kalem kullanarak, sadece gözlem yaparak bile bir sonuca varabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra hani bir söz vardır, gözler yalan söylemez diye. İnsanların bilişim sistemlerini kullanırken gerçek zamanlı olarak ne yaptıklarını izleyebilme yeteneğine de sahibiz. Bu çalışmalar kapsamında yazdığım bir TÜBİTAK projesi önerim vardı. O TÜBİTAK projesi işte 3 sene önce kabul edildi. Bununla ilgili bir teçhizat üniversiteye aldık. Aynı zamanda bir de bir BAP projesi, bilimsel araştırma projesi yazdık. Rektörlüğümüz sağ olsun da destek verdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na da ortaklaşa mekan sorununu çözdük. Öyle bir insan bilgisayar etkileşimi laboratuvarı kurduk. Burada ne yapıyoruz? İnsanları aslında gözlüyoruz takım yazılımları kullanırken. Bu bir web sitesi olabilir, bu bir öğrenme yazılımı olabilir, bu bir video olabilir. Bunu izlerken gözlüyoruz. Davranışlarını inceliyoruz. Yüz hareketlerini inceliyoruz. Böyle yüzünü buruşturdu mu, daha memnuniyet verici bir ifade mi var, hoşlandı mı, hoşlanmadı mı, bizim duygusal verileri de almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da göz hareketlerini kaydediyoruz. Ekranda nereye baktı, ne kadar süreyle baktı, bakmadığı yerler nereler, bakmadığı yerlerde kritik bilgiler var mı gibi. Bunları da analiz ederek komple bir kullanıcının davranışsal modelini çıkartmaya çalışıyoruz ya da kullanıcı grubunun böylece işte tasarımda şurada hata var. Şuraya insanlar bakmıyorlar, buraya bakıyorlar, mesajı doğru algıladılar, algılamadılar gibi şeyleri detaylı olarak inceleme, analiz etme yeteneğine sahip.
İnsan bilgisayar etkileşimi laboratuvarı test yaptırmak isteyen dışarıdaki araştırmacılara ya da şirketlere açık mı yoksa sadece araştırma amaçlı mı kullanılıyor? Doçent Doktor Kürşat Çağaltay'ı son kez dinliyoruz.
İki amacı da hizmet edebiliyor. Öncelik araştırma amaçlı. Ama laboratuvarın kullanılmadığı, araştırma olmadığı zamanlar için bu hizmet herkese açık durumda. Teknolojik firmalardan bu amaçla sanırım farkındalık pek yok. Bu konuda hala hani tasarım merkezli, tasarımcı merkezli gidiyor firmalar. Dolayısıyla Teknokent firmalarına mesela burası açık. Dışarıdaki yine yazılım geliştiren firmalara burası açık. Bilgi İşlem Merkezi'nde ilgili arkadaşlar var. Onlarla iletişime geçip bununla ilgili şartlar nelerdir? öğrenip gelip yazılımlarının testlerini kendileri de yapabilirler. Bizden de destek alabilirler. O tarafta yazılım firmalarını yine bekliyoruz. Araştırmacılar açısından biraz daha iyi durumdayız. Başka üniversitelerdeki araştırmacılarla yine bu konuda işbirliği yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi esas gerçek projelerde, pratiğe yönelik projelerde Teknokent firmalarından, yani önümüzdeki dönemde belki de artacaktır ama şu ana kadar çok doyurucu bir talep gelmedi.
Bilim üretenlerin öyküleri.